Ayrım 8.
Tam o 500 parlamento üyesiyle sınırlıydı ki bu da her şeyi anlatmaya yeterli olsa gerekir. Fakat işin daha da kötü yanı şu oldu. Pan-Germanist hareket ancak ilk günden itibaren yeni bir parti mücadele sahası ve yeni bir felsefe belirlemedikçe başarı ümit etmesi mümkün değildi. Bu olağanüstü mücadeleyi sona erdirmek için iç dinamizmi ancak böyle bir açılım verebilir ve en iyilerle cesaretliler bu hareketin şefleri olabilirlerdi. Felsefi bir anlayış yanında mücadele, fedakarlığa hazır kahramanlar tarafından idare edilmezse, çok geçmeden ölüm tehlikesini göze alacak kahramanlar artık bulunmaz olur. Kendi hayatı uğruna kavga eden kimse için toplum uğrunda kavgaya girişme imkanı azalır. Bu gerekli şartı elde etmek için herkes yeni hareketin herkesin karşısında şan ve şereften başka bir şey vermeyeceğini bilmek zorundadır. Bir hareket, kolayca geçilecek makam ve durumlara ne kadar çabuk sahipse, makam düşkünlerinin istilasına o kadar çok uğrar. Ve bir gün bu tesadüfi siyaset işçileri parti içindeki çoğunlukları sebebiyle hakim konuma ulaşırlar. Hareketin başlangıcında yer alan namuslu fedai bir müddet sonra hareketi tanıyamaz hale gelir. Yeni gelenler de onu istenmeyen bir sıkıcı adam olarak kabul ederler. O zaman da böyle bir hareketin kutsal görevi bitmiş demektir. Pan-Germanist hareket uygulamalarını parlamento kadrosu üzerine yoğunlaştırdığı zaman liderler ve mücadeleciler yerine yerleri parlamentocular ele geçirdiler. Bu görüşleriyle tamamen diğerlerinden farkı olmayan ve çarçabuk geçici bir siyasi parti seviyesine inerek artık kurbanlara özgü meydan okumayı, kadere karşı ileri sürmek gücünü yitirmiş oldu. Mücadele edecek yerde onlar da nutuk çekmeyi ve tartışmayı öğrendiler. Çok geçmeden yeni parlamentoya yeni felsefi anlayışları parlamento üslubunun kutsal silahlarıyla savunmak, gerektiğinde hayatını tehlikeye atmak pahasına sonucu belirsiz ve çıkar olmayan bir kavgaya girişmekten daha iyi çünkü daha tehlikesiz bir görev olduğunu düşünmeye başladılar. İlk başta parlamentoya yerleştirildiğinde ülkede kendilerine umut bağlayan yandaşlar çok fazla ümit bağlamış bulunuyorlardı. Çok geçmeden sabırsızlanmaya başladılar çünkü milletvekillerinden duydukları sözler onların bekledikleri cevaplar değildi. Bunun neden böyle olduğunu anlamak o kadar zor değildi çünkü karşı basın Pan-Germanist milletvekillerinin hareketleri hakkında halka doğru bilgi aktarmaktan kaçınıyordu. Bu sırada yeni halk temsilcileri parlamentoda ve il meclislerinde ihtilalci mücadelenin tatlılaşmış şekillerinden zevk aldıkça halk kitleleri arasında propaganda yapmak gibi daha tehlikeli bir işe geri dönmek için gevşek davranıyorlardı. Dolaysız ve kişisel olduğu için önemli kitleler üzerinde etki yaratmanın ve onları kazanmanın tek aracı olan kamuoyu araştırmaları gittikçe arka plana atıldı. Topluma yeni hizmeti gören birahane masaları parlamento kürsüsüyle yer değiştirince ve nutuklar halka verilecek yerde sözde halkın temsilcilerinin kafasına boşaltılınca Pan-Germanist hareket bir halk hareketi olmaktan çıkıp kısa zamanda akademik tartışmalara özgü bir dernek seviyesine düştü. Bu arada basının oluşturduğu kötü izlenimler, genel toplantılarda milletvekilleri tarafından yalanlanıp veya düzeltilmediğinden ötürü Pan-Germanist hareket halk kitleleri tarafından da kötü bir şöhretle anılır oldu. Zamanımızın züppeleri ve kalemşörleri şunu anlamalılar ki, bu dünyada olan bütün devrimler hiçbir zaman bir kez kalemin bayrağı altında yapılmamıştır. Kalemin burada görevi sadece devrimin teorik sebeplerini açıklamak olmuştur. Siyasi veya dini sahada büyük tarihi çağları harekete geçiren kuvvet bilinen en eski zamanlardan beri sadece ve sadece ağızdan çıkan esrarlı kudretle olmuştur. Bir milletin büyük çoğunluğu daima sözün gücüne inanır. Bütün büyük hareketler insan ihtiraslarının ve ruhi durumlarının yanardağ patlamaları gibi olmuştur. Fakat hiçbir zaman estetikçilerin ve salon kahramanlarının limonata kamışları bu işleri görememişlerdir. Milletlerin kaderini sadece yakıcı ihtiraslar değiştirebilir. Fakat bu ihtiras ateşini ancak içinde taşıyan kimseler yakabilir. Kendi sevgili insanlarına bir milletin kalbini açan, o çekicin darbesine benzeyen sözler ancak itiraz telkin edebilir. İtirazdan haberi olmayan ve ağzı kapalı duran adam, iradesini göstermesi için Allah tarafından seçilemez. Eğer yapabilecekleri iş için bilgi ve ehliyet yeterliyse, rastgele yazı yazan yazarlar hokkalarının karşısına geçerek teorilerle uğraşsınlar. Onlar bir lider olarak doğmadıkları gibi seçilmeyi de hak etmemişlerdir. Bu sebeple büyük hedeflere yönelen bir hareketin halk kitlesiyle irtibatı koparmamasına büyük bir hassasiyetle dikkat etmek zorundadır. Her meseleyi ilk olarak bu yönden araştırmalı ve kararlarını bu yöne doğru yöneltmelidir. Bunun yanında halk kitleleri üzerindeki etkisini zayıflatacak veya azaltacak unsurların hepsinden kaçınması gerekmektedir. Bu durum demagoji yapmak için değil, hiçbir büyük fikrin ne kadar kutsal olursa olsun halk kitlelerinin güçleri olmadan pratiğe geçme imkanına sahip olmadıklarındandır. Tespit edilen hedefe doğru giden yolu sadece o sert gerçek belirlemelidir. Hoş olmayan yollardan hedefe ulaşmaktan sakınmak, bu dünyada çoğu zaman ister istemez hedeften vazgeçmek anlamı taşır. Pan-Germanist Sosyalist hareket parlamenterizmi tercih ederek çabalarının önemli bir kısmını artık halk içinde değil de parlamentoda geliştirmeye kalktığında Branch'in kolay kazanılacak başarıları gerçeğe feda etmiştir. Viyana'da bulunduğum zaman içinde bütün bu meseleler üzerinde ciddi olarak düşünüyor ve fikrimce kısa bir zaman önce Cermenliğin kaderini ellerine almaya aday görünen bir hareketin yıkılmasının asıl sebeplerinden birini bunun takdir edilmemesine bağladım. Pan-Cermenist hareketin başarısızlığının sebepleri büyük devrim hareketlerinin arka planlarının bilinmesini, büyük halk kitlelerinin önemini küçük ve hakir görmeye sevk etmesiydi. Bunun sonucu olarak sosyal meseleler hakkında ilgi zayıfladı, milletin alt tabakalarının ruhunu fethetmeye yönelik girişimlerde yetersiz veya zayıf kaldı. Sonunda parlamentoya karşı takınılan tavır bu eğilimlerin güçlenmesine sebep oldu. Eğer baştan itibaren bir devrimci direnişte halk kitlelerinde görülen o olağanüstü kuvvetin farkına varabilmiş olsaydı, gerek sosyal, gerekse propaganda hakkında başka türlü çalışabilirdi. Tabii olarak hareketin birinci çabası olan parlamentoda uğraşmak yerine bu uğraşın yeri fabrikalar ve sokaklar olmalıydı. Pan-Cermenist hareketin Katolik Kilisesi'ne karşı açmış olduğu cephe halkın ruhunu anlayamamaktan ileri geliyordu. Yeni partinin Roma aleyhindeki şiddetli hücuma geçmesinin sebebi ise şunlara dayanıyordu. Habsburglar hanedanı en sonunda Avusturya'yı bir Slav devleti yapmaya karar verdiği zaman bu amaca hizmet edecek gibi gördüğü çarelerin hepsine başvurdu. Dini kurumlar en küçük bir sorumluluk duyulmuşken bu acımasız hanedan tarafından hükümetin varlığını devam ettirme uğruna kullanıldı. Çek polislerinden ve kurullerinden yararlanılması, Avusturya'nın Slavlaştırılmasını sağlamak için kullanılması çeşitli araçlardan birini teşkil etmiştir. Bunun için genellikle Çek papazlar özellikle Alman kasabalarına gönderiliyor. Bunlar ağır ağır fakat gerçek biçimde Çek milletinin çıkarlarını kilise çıkarlarının üstünde tutarak Cermenlikten çıkartma faaliyetlerinin doğurucu hücreleri haline geliyordu. Alman küçük ruhban üyelerinin bu tür usuller karşısındaki tepkileri ise hiçbir anlam taşımıyordu. Bu ruhban üyeleri Almanlık yönleriyle zaten eşdeğer bir mücadele yürütmeye yetecek kabiliyette değillerdi. Hatta fazladan düşman saldırılarına karşı gereken savunmayı örgütleyebilecek durumda da değillerdi. Bu şekilde dinin bu sinsi suistimalleri karşısında gerekli bir savunma cephesinin olmaması sebebiyle Cermenik ağır fakat hiç durmadan geri çekilmek zorunda kalıyordu. Küçük meselelerde durum bu biçimde devam ederken büyük meselelerde de durum bundan farklı değildi. Habsburgların Almanlar aleyhindeki çabaları özellikle yüksek ruhban üyeleri arasında gereken muhalefeti kullanamadı. Alman çıkarlarının savunulması tamamen göz ardı edildi. Genel kanaat değişmiyordu. Katolik ruhban üyeleri kanunları itibariyle Almanların hukuklarına zarar veriyorlardı. Bundan dolayı kilisenin samimiyetle Almanların yanında yer almadıktan başka onun düşmanları tarafına haksız olarak geçtiği görülüyordu. Schönerer'e göre bütün kötülüklerin sebebi Katolik kilisesinin başının Almanya'da olmamasından ileri gelmekteydi. Milletimizin çıkarlarına düşmanlık için bu durum yeterli bir gerekçeydi. O zaman Avusturya'da sürekli olduğu gibi kültüre ait meseleler arka plana itildi. Katolik kilisesine karşı Pan-Cermenist hareketin konumu kilisenin ilme ve benzeri şeylere karşı kabul ettiği hareket tarzından çok Alman hukukunu yeterli derecede savunamamaktan ve Slavların iddialarına gösterdiği sürekli tartışmalardan ileri geliyordu. Aslında George von Schönerer başlatmış olduğu işi yarım bırakan bir adam değildi. Kiliseye karşı açmış olduğu mücadelenin Alman milletinin tek kurtuluş yolu olduğuna inandığından girmişti. Ve Roma'dan ayrılma mücadelesi düşmanın iç kalesini yıkmak için en güçlü bir saldırı aracı olarak gördü. Eğer başarmış olsaydı Almanya'daki o üzücü dini parçalanmayı önleyebilirdi. Rich'in ve Alman milletinin gücü bu zaferle olağanüstü artmış olurdu. Fakat bu mücadelenin ne başlaması ne de bitmesi doğru değil. Hiç şüphesiz Alman ruhban heyetinin karşı koyma gücü, Cermenizm söz konusu olduğunda kendilerinin Alman olmayan meslektaşları ve özellikle Çeklerin gösterdikleri kuvvetler çok daha aşağı seviyede yer alıyordu. Bu sebeple Alman çıkarlarının faal bir şekilde savunulması fikrinin hiçbir zaman Alman ruhban heyetinden çıkmadığını ancak cahiller fark etmeyebilirdi. Fakat kör olmayan her kişi, biz Almanların hepsini ızdırap içinde bırakan bu durumu açıklamak zorundaydı. Yani milliyetimize karşı, sanki herhangi bir maddeye karşı olduğu üzere bizim objektifimizi söz konusu ediyorum. Çek papazlar kendi güçlerine karşı subjektif ve sadece kiliseye karşı objektif bir durumu kabul ettikleri halde Alman kursi kiliseye karşı subjektif bir zorunluluk, bir bağlılık gösteriyor ve milletine karşı objektif planda kalıyordu. Bunun dışında mesela bizim memurlarımızın milli uyanış hareketleri karşısında takındıkları tavır ile biz ve memurlar heyetinin başka bir milliyette şekillenecek durumu karşılaştıralım. Bizden başka hiçbir ülkede memurlar takdire değer diye devlet otoritesi ilkesinin ardına sığınarak milletin isteklerine sırt çevirmeyi çevirdikleri görülmemiştir. Nitekim bugün iki akımda Yahudi meselesinde görüleceği üzere ne milli çıkarlarına ne de dinin gerçeklerine uygunluk noktasında ortak bir yol bulabilmişlerdir. Yahudileri ırk olarak az da olsa ilgilendiren meselelerde bir Yahudi hahamın durumu hangi ülkeye hangi görüşe ait olursa olsun bizim ruhban sınıfının büyük kısmının aldığı tavırla karşılaştırıldığında durum daha netleşir. Soyut bir fikrin savunulması söz konusu olan her yerde ve her konuda buna şahit olmak mümkündür. Devletin otoritesi, demokrasi, barışseverlik, milletler arası yardımlaşma vesaire işte bir dizi kavramlardır ki bizde hemen sert ve katı fikirler dünya görüşüne ait kurallar haline alırlar ve milletin hayati çıkarları hakkındaki bütün hükümler belli sınırlar içeren değerler içinde kabul görürler. Bütün önemli meseleleri önceden verilmiş bir hüküme göre göz önünde tutmak yolundaki bu kötü üslup, objektif biçimde dünya görüşüyle çelişki teşkil eden bir olayı subjektif olarak anlamak vasfını tamamen öldürerek en sonunda araçlarla hedefler arasındaki rolü tersine çevirir. Eğer milli gelişme girişimleri kötü ve becerileri bir hükümetin devrilmesini gerektiriyorsa buna muhalefet edilecektir. Onlara göre bu durum devletin otoritesine karşı kurulmuş bir suikasttir. Devletin otoritesi ise objektifliğin bu tutucuların gözünde bir araç değil bir amaç olduğundan bu amaç onların acınacak hayatlarını doldurmaya yeterlidir. Mesela girişimde bulunan Büyük Frederick olsa bile o andaki politikacıların hepsi zavallı cücelerden oluşmuş ahlaksız kimselerden ibaret olsa bile ülkeyi kurtaracak bir diktatörlük girişimine karşı şiddet ve nefretle protesto edilecektir. Çünkü böyle bir ilke putperestin gözünde demokrasinin yaraları milletin silahından daha kutsal değer taşır. Bundan dolayı biri o sırada devlet otoritesini kişiselleştirdiğinden dolayı bir milleti yıkıma götüren istibdatların en kötüsünü savunacak, bir diğeri de demokrasi anlayışına uymadığından dolayı kurtuluş vadeden bir hükümeti istemeyecektir. Bunun gibi bizim barışsever Alman milleti üzerinde yapılan en kanlı zulüm ve şiddeti en kötü militarist bir devletten gelse ve olayın gidişatını değiştirmek için savunmadan başka bir çare bulunmasa bile susacaktır. Çünkü karşı koyma tedbirine başvurmak barış derneğinin ruhuna aykırı gelmektedir. Enternasyonel Alman sosyalisti dünyanın diğer insanların hepsi tarafından saldırıya uğrayabilir. Fakat o sosyalist bunlara yine de kardeşçe sempatiyle karşılık vererek intikam almayı ve kendini savunmayı bile aklının ucundan geçirmez. Çünkü o Almandır ve sosyalisttir. Bundan dolayı Alman ruhban sınıfının küçük bir kısmı milli çıkarları zayıf bir şekilde savunmaya çalışması da benzer sebeple açıklanabilir. Bu durum ne bilinçli bir kötü niyet eseridir ne de tepeden gelme emirlerinin sonucudur. Bu sadece milli şuur eksikliğinden bir gençliğin cermenlik yönünde eksik terbiye edilmesinin sonuçlarındandır. Demokrasi, enternasyonel sosyalizm, barışseverlik vesaire yönünde verilen eğitim o kadar tutucudur ki, yani kendi açısından o kadar subjektiftir ki, dünya hakkında üretilen genel görüş bu durum dolayısıyla etki altında kalır. Oysa cermenliğe karşı alınan tavır oldum olası objektiftir. Fikrine subjektif şekilde maddi ve manevi bütün varlığıyla kendini adayan barışçı bir Alman olmak itibarıyla kendi milletine karşı olursan her tehdidi bu nedenle haksız olursa olsun objektif tavrının ne yanda yer aldığını araştıracaktır. Ve hiçbir zaman kalkıp da kendi seviyesinin safları arasında onunla birlikte savaşmak üzere tavır almayacaktır. Şimdi ispat edeceğimiz yönüyle çeşitli görüşlerde de bu durum aynıdır. Protestonluk kendi kaynağına ve geleneklerine uyduğu ölçüde Cermenliğin menfaatlerini kendiliğinden daha iyi savunur. Fakat milli menfaatlerin bu savunucusu kendi fikirlerine geleneksel gelişme çizgisine yabancı veya herhangi bir sebeple gelenekler arasından çıkmış bir konuyla ilgili olduğu zaman zavallı bir duruma girer. Bundan dolayı protestanlık, milli fikir gelişmesi veya ahlak meselesi veyahut da Alman ruhunun, Alman dilinin, Alman hürriyetinin savunulması söz konusu olduğunda daima Alman menfaatlerinin gerekleri çevresinde hareket eder. Gerçekten de bu konular protestanlığın dayandığı ilkelerden farklı değildir. Fakat milleti en yıkıcı düşmanın pençesinden kurtarmak yolundaki bütün girişimleri acımasız bir tarzda ezmeye kalkar. Çünkü Yahudiler hakkındaki hükmü, onun kurallarında az çok peşin olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. Gerçekten de çözülmesi gereken en acil mesele budur. Yoksa Almanların daha sonra yeniden canlanma ve kalkınma hareketleri imkansız ve anlamsız kalacaktır. Viyana'da kaldığım zamanlarda bu meseleyi önceden verilmiş bir karara kapılmadan tahlil etmek için zaman ve fırsat buldum. Günlük hayatımın akışı içinde bu hususlarda defalarca haklı olduğumu bir defa daha fark ettim. Değişik milliyetlerden meydana gelen bu merkezde ilk göze çarpan, milletinin çıkarlarını sadece Alman barışseverleri objektif açıdan bakmaya çalışıyorlardı. Oysa Yahudi, kendi halkının çıkarlarını ilgilendiren konularda hiçbir zaman böyle yapmıyordu. Sadece Alman sosyalistinin kendi milletinin enternasyonalist yoldaşlar karşısında şikayetlerden başka bir yolda istek ve savunma imkanı vermeyecek şekilde beynelminelci olduğu da anlaşılıyordu. Diğer taraftan hiçbir zaman bir Çek bir Lehli böyle yapmıyordu. Sonuçta daha o zamanlar anladım ki yanlış görüşlerin kendilerinden çok bizim kendi milletimiz açısından tamamen hatalı olan eğitim sistemimizden kaynaklanıyordu. Pan-Germanist hareket mücadelesi sırasında Katolikliğe karşı ilk teorik kanıt işte bu biçimde reddedilmiştir. Alman milleti gençliğinden itibaren kendine özgü kendi halkının haklarını tanıyacak biçimde eğitilmelidir. Çocukların kalbi kişiliğinin korunmasına ve savunulmasına ait meselelerde bizim o çirkin objektifliğimizle zehirlenmesin. O zaman hatta radikal bir idare bulunduğu takdirde İrlanda, Rehistan veya Fransa'da olduğu gibi Almanya'da da Katolik'in bir Alman olduğu görülecektir. Bunun en açık ispatı milletimizin ilk defa bir ölüm kalım mücadelesinde varlığını korumak için tarihi mahkemesi önüne çıktığı o devirde görmekteyim. Tepeden emirlerle idare devam ettiği sürece halk bütün görevini gerektiği biçimde yerine getirdi. Protestan Pasteur de Katolik kursu gibi bizim sadece cephedeki savunma kuvvetimize değil, özellikle gerilerimizdeki kuvvetimize büyük oranda hizmet vermekten kaçınmadılar. O yıllarda ve özellikle ilk heyecan ve duygu yüklü zamanlarda her iki tarafta gerçekten tek ve mukaddes bir Alman imparatorluğundan başka bir şey mevcut olmadı. Bu imparatorluğun yaşaması ve gelişmesi için herkes kendi Allah'ına dua ediyordu. Pan-Germanist hareketin şu soruyu sorması gerekiyordu. Avusturya'da Alman unsurunun varlığını devam ettirmesi Katolik diniyle uyuşur mu uyuşmaz mı? Olumlu bir cevap verildiğinde bu siyasi parti dini ve mezhep meselelerine asla karışmamalıdır. Eğer cevap olumsuzsa bir siyasi partiye değil dini bir reforma ihtiyaç var demektir. Ancak siyasi bir teşkilat gibi dolaylı yollardan dini bir reform gerçekleştireceğini düşünen bir kimse, dini inançlarının gelişmesi ve kilise için bunlara doğuran sebepler hakkında en küçük bir bilgiye sahip olmadığını bu davranışıyla ortaya koymuş demektir. Aynı zamanda iki efendiye birden hizmet etmenin mümkün olamayacağını söylemenin de tam yeridir. Bu sebeple bana göre bir dinin kurulması veya yıkılması bir devletin kuruluşundan daha büyük ve tamamen ayrı içerik taşımaktadır. Burada bir partiden söz etmiyorum. Hiç şüphesiz her zaman bir takım insafsız kişiler bulunuyor ve bunlar dini inançları kendi karışık siyasi amaçları için araç olarak kullanmaktan çekinmezler. Fakat dini veya mezhebi kendi çıkarlarına alet eden birkaç pislikten dolayı o dini sorumlu tutmak mümkün değildir. Bu insanlar ilkel içgüdülerini tatmin etmek için eğer başka bir kurum bulabilmiş olsalar mutlaka oraya gidip onu da suistimal edeceklerdir. Parlamentoda böylesi yer işgal eden adamlara siyasi spekülasyonunu işler olup bittikten sonra gerçekleri göstermesi için görev verilmesi kadar abes bir şey olamaz. Onun kişisel ahlaksızlığı ortaya dökülürse o yaptıklarını haklı göstermek için dini de mezhebi de şahit tutmaktan çekinmeyerek dinin devletin kurtarılmasından dolayı kendine teşekkür edilmesini isteyecektir. Ne var ki aptal olduğu kadar hafızası da zayıf olan bu sürü bu kadar bağıran bir adamın kavganın asıl sebebinin kendi olduğunu unutmuş olduğundan şerefsiz adam yerini yeni korumaya devam edecektir. Bütün bunları düzenleyen kahraman tilkinin yaptıklarının dinle hiçbir ilgisi yoktur. Fakat başka bir yönden de dini din olmak itibarıyla hatta kiliseyi herkesin işlediği suçlar sebebiyle sorumlu tutmak anlamsızdır. Bu sebeple namussuz bir kimse üstünde rahip kıyafetiyle ahlaksız bir suç işlediğinde kilise nasıl bir itham altına girerse bir başkası da milliyetini kirletip ona ihanet ederse bundan dolayı kiliseye itham etmek o derece haksızlıktır. Özellikle zamanımızda şunu unutmamak gerekir. Bu efaltestlerin birine karşılık binlerce rakip görülür ki yürekli milletinin felaketleriyle kalpleriyle kanamakta ve onlara da en yüce vatanseverler kadar Allah'ın bize yardım edeceği günün doğacağını bütün kalpleriyle temenni ederler. Burada günün küçük meseleleri söz konusu olmayıp ilke veya kural meselelerinin söz konusu olduğunu söyleyenlere zorunlu olarak şu şekilde cevap vermek gerekmektedir. Eğer sen kendini gerçeğe ilan etmek için Allah tarafından seçilmiş olarak hissediyorsan hissettiğin gibi yap. Fakat bunu bir siyasi parti kanalıyla dolambaçlı biçimde değil. Çünkü bu bir hiledir. Doğrudan doğruya düşündüğün daha iyi bir gelecek için yap. Eğer kendinde yeterli cesareti bulamıyorsan veya gelecek senin için tamamen açık değilse o zaman bu işlerle uğraşma. Alnın açık bir halde istemeye cesaret edemediğin bir şeyi hiçbir zaman siyasi bir teşkilatın dolambaçlı yollarıyla elde etmeye kalkma. Siyasi partilerin din meseleleriyle ilgili herhangi bir işi olamaz. Sadece bu meselelerin etkisiyle milli hayatın karşısında yer almamalı ve ırkın ahlakına zarar vermemelidir. Bunun gibi siyasi partilerin mücadelesine dini meseleleri karıştırmamalıdır. Kilisenin ileri gelen önderleri ırklarına zarar vermek için dini kurumlardan hatta kurallarından çıkar sağlamaya kalkıştıklarında hiçbir zaman onların peşinden gidilmemeli. Aynı silahla onlarla mücadeleye de girişilmemelidir. Siyasi liderler için milletinin dini inançları ve kurumları daima el sürülmez bir halde kalmalıdır. Değilse siyasi bir kişi olmaktan çıkıp yeteneği varsa bir reformcu olmaya kalkışsın. Özellikle Almanya'da başka türlü bir durum bir felakete yol açar. Pan-Germanist hareketi ve dünyaya karşı mücadelesini inceleyerek o zamanlar özellikle ondan sonraki yıllarda şu sonuçlara ulaştım. Bu hareketin sosyal meseleler hakkındaki yetersizliği yegane kabiliyetli olan halk kitlelerinden kendini yoksun bırakmıştır. Parlamentoya girmek onun gücünü kırarak onu bu kurumun bütün zaaflarını soktu. Bunun yanında Katolik Kilisesi aleyhindeki mücadele onu pek çok çevrede isimlendirmeyen konuma sokarak istenmeyen konuma soktu ve milletin arasında var olan pek çok unsurların desteğini kaybetmesini sağladı. Bu sebeple Avusturya'daki kültür kampının pratik sonuçları hemen hemen sıfıra indi. Bunun sonucunda ne oldu? Kiliseden 100 bin kişinin ayrılmasını sağladılar. Fakat bundan kilise pek zarar görmedi. Kilise çoktan beri içeriden kendine ait olmayanlardan başka kimseyi elden kaçırmış olmadı. Yeni reformlarla eskisi arasındaki bütün fark ancak şu noktada kaldı. Eskiden en iyi unsurlar Avrupalılar samimi olarak dini inançları sebebiyle kiliseden yüz çevirenler, şimdi sadece kiliseyle bağları gevşek olanlar bu uzlaşmayı siyasi tercihleri sebebiyle yapmış oldular. Ne yazık ki bu durum siyaset bakımından o derece gülünç ve hazin olmuştur. Sonuç olarak bir defa daha Alman milletini bir kere daha kurtarabilecek bir hareket, hem de başarı ümitleriyle dolu bir hareket, gereken aktif gerçekçilik ile idare edilmediği için kendisini çözülüp dağılmadan başka bir yere götürmeyecek alanlara sokarak yolunu şaşırıp çökmesine sebep olmuştur. Pan-Germanist hareket eğer büyük halk kitlelerinin psikolojisini bu kadar yanlış anlamamış olsaydı hiçbir zaman bu hataya düşmeyecekti. Eğer liderler bilselerdi ki başarılı olmak için hiçbir zaman psikoloji sebebiyle kitleleri hedef olarak eleştirici ve düşman göstermek zorundaydılar. Çünkü bu derhal kavga edecek kuvvetlerin tamamıyla dağılmalarını engelleyerek Pan-Germanist hareketin saldırı odaklarını tek düşman üzerine yoğunlaştıracaktı. Siyasi bir parti olarak alamadığı kararlarda her şeye girişen fakat hedeflerine hiçbir zaman ulaşamayan nevrastenik atmacılar tarafından sürüklenme kadar tehlikeli bir şey olamaz. Ancak şu veya bu dini kuruluş gerçekten eleştiriyi hak ediyorsa, siyasi parti hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, tarih siyasi partinin bu gibi durumlarda dini bir reform uygulamasında başarılı olabildiğine dair bir örnek göstermemiştir. Tarih pratikte uygulamaları söz konusu olduğu zaman dersleri unutulmak için araştırılıp incelenmez. Veya bunların yüzyıllık gerçekleri şimdiki durumları tamamen başka türlü olduğundan artık uygulanamaz zannedilmek için de araştırılıp incelenemez. Genellikle bütün zamanların gerçek millet önderliğinin büyüklüğü özellikle halkın dikkatini tek bir düşman üzerine çekebilen ve bu dikkatin dağılmasına meydan vermeyendir. Bir milletteki bu mücadele iradesinin hedefi ne kadar yoğun bulunursa böyle bir hareketin çekim gücü ne kadar büyükse çarpışma gücü de o kadar şiddetli olur. Halka tamamen çeşitli düşmanların aynı sınıfa mensup olduklarını telkin etmek başarısı büyük liderlere özgü bir yetenektir. Diğer taraftan tam tersi düşmanların çok ve çeşitli olduğu kanaati zayıf ve tereddütlü düşünceler için kendi davalarından şüphe duyulmasına sebep olur. Kitleler kendisini birçok düşmana karşı mücadele eder görünce ister istemez şu soruyu soracaktır. Diğerlerinin haksız olup sadece bizim davamızın haklı olması mümkün müdür? İşte o zaman kuvvetleri felç durumuna girer. Bunun içindir ki daima değişik düşmanı kendi yandaşlarımızın kitlesine mücadelenin tek bir düşmana yoğunlaştırıldığı kanaatini uyandırmak için aynı yığın içine toplanmak gerekmektedir. Bu kendi davamız olan inancı kuvvetlendirir ve bu inancı hücum edenler aleyhindeki heyecanı artırır. Eski Pan-Germanist hareket bunu anlamadı ve bu başarısına engel oldu. Oysa baştan hedefi iyi tespit etmişti ve iradesi sağlamdı. Fakat takip etmiş olduğu yol yanlıştı. Onların bu durumu bir dağın zirvesine ulaşmak azmiyle yola çıkan, fakat yola dikkat etmeyip eldeki imkanları hesap etmeyen ve sonuçta başarısız olan bir adamın durumuna benzemektedir. Pan-Germanist hareketin büyük rakibi olan Hristiyan Sosyal Hareketin her yönünde ise bunun tersini görmek mümkündür. Hristiyan Sosyal Hareketin çizdiği yol isabetli bir şekilde ortaya çıktı. Ne var ki onda da eksik olan hedefin çok açık biçimde ortaya konmasıydı. Pan-Germanistlerin düştükleri hataların hemen hemen bütün alanlarında Hristiyan Sosyal Parti'nin icraatı gayet etkili ve mantıklı oldu. Onlar kitlelerin önemini biliyorlardı. Daha ilk andan itibaren sosyal politikanın en açık vasfı ile bunu ispat ettiler. Özellikle küçük ve orta ölçekli esnafı yanlarına almak için giriştikleri çabada sadık olduğu kadar her türlü fedakarlığa hazır bir kitle kazandılar.